Ayrım 2.
Tepsi tepsi peynirli poğaçalar, yumurtalı börekler, makarnalar, tatlılar yağardı onlara doğru. Yüzlerinde mutlu bir gülümseyiş, selam dağıtırlardı kadınlara, kızlara. Çok seneleri abla, ablacığım. İçlerinden bazıları da hastalıkları geçsin ve uzun dönüş yolculuğu boyunca kazadan beladan esirgesinler diye Aya Yorgi'nin gümüşten ikonası önünde gizlice diz çöküp duaya dururlardı. Nisan'da Aya Yorgi yortusunda ücretlerini alıp dönerlerdi köylerine. Rumlarla vedalaşırken gözleri dolardı hep. Hakkını helal et usta. Helal olsun dedi bizimkiler de. Alnınızın teriyle kazandınız. Güle güle gidin. Hadi uğur ola. Babam kara cümleyi söktüğümü, okuma yazmayı da az çok becerdiğimi gördüğü vakit beni çağırmış ve elbiselerini hazırla bakalım Manoli demişti. Seni bugünlerde İzmir'e yollayacağım. Tüccarların kuru üzüm toptancılarının yanında çalışıp iş öğrenmeni istiyorum. İlk defa olarak beni büyük adam yerine koyup konuşuyordu. Birden cesaretlendim. Ne emredersen onu yaparım baba. Yalnız bilmeni isterim ki ben öğrenim görmek arzusundayım. Hani çok susadığım vakitler serin bir su içip de şöyle bir oh çekersin ya. Her yeni öğrendiğim şeyde işte ben de öyle bir oh çekiyorum. Hmm diye homurdandı kendi kendine. Bunun ne demeye geldiğini pek anlayamadım ama ertesi gün dağdaki tarladan eve dönerken yamaçta durdu. Bir süre baktı ovaya ve şunları söyledi. Elimizin altında işlenecek böylesine verimli bir toprak varken öğrenip görüp de ne yapacakmışsın? Hoca mı olacaksın, papaz mı? Ticaret muamelelerini bilen, şehir piyasasını tanıyan birisine ihtiyacım var benim. Bütün kazancımızı tüccar denilen bu beleşçi takımı cebine indiriyor bak. Bu iş için de seni seçtim. Çünkü açık gözsün. İşte bu kadar. Ertesi pazar sabahı şafakta babam işleri için Aydın'a gider gitmez Şevket'i bulmak üzere dağın yolunu tuttum. Unutulmaz bir dostlukla bağlıydım bu küçük çobana. Paskalya tatili gelip çattı mı koyunlarımızı otlatmaya ben de dağa çıkardım. Şevket'le buluşurduk orada ve en delice oyunlara dalardık. Henüz insan ayağı değmemiş mağaralar bulur, ırmaklarda yüzerdik. Fırtına çıkıp da yağmur ağaçları dövmeye koyulduğunda göğsümüz bağrımız açık koşuştururduk ormanda. Garip bir sevincin sarhoşluğu kamçılardı bizi. Kemiklerimize kadar sırılsıklam, sürülerimizi barındırıp yemek pişirdiğimiz mağaraya sığınırdık sonunda. Ve işte o zaman Şevket'in hayal gücünü alır, hamurdan simit yapar gibi yoğurmaya başlardım. Mübarek cumartesi akşamları benimle birlikte Kırkıcı'ya getirirdim Şevket'i. Geceleyin küçük mumların yıldızlar misali yanıp söndüğünü görmekten, çan seslerinin ahenkli çağrısında Hazreti İsa dirilirdi çığlıklarını işitmekten, kestane fişeği patlatmaktan, annemin elcezinden çıkmış salçalı piliçle buram buram tüten çorbayı bizimle birlikte yemekten büyük bir sevinç duyardı. Şevket'in bana karşı beslediği güven bir olaydan sonra daha da pekişerek arttı. Çoğu Türk köyleri gibi onun köyde alabildiğine geriydi. Doktorun ve öğretmenin ne olduğunu bile bilmezdi zavallılar. Birisi hastalandığı vakit yakınları civar kasabadaki şöhretli bir müezzine danışmak için 3 saat yol tepmek zorundaydılar. Nasıl düzelecek bizim bu hasta müezzin efendi? Ve müezzin efendi Kur'an'ın üzerine eğilir, derin derin düşünmeye koyulurdu. Tarif edilen hastalık cinsine göre bir şeyler karalardı, sonra bir kağıt parçasına parasını alır kağıdı verirdi. Ve adamcağız elinde 5-6 kere katlanmış kağıt parçası köyüne döner hastasına bir güzel yuttururdu o kağıdı. Bir keresinde de Şevket'in babası çok ağır hastalanmış gelip kendisi söyledi bana. Babam ölüp gidecek galiba, müezzinin kağıtları fayda vermiyor, günden güne eriyor adam. Neye bizim köye getirmiyorsun babanı? Bizim orada çok iyi bir hekim var. Müşterilerine kağıt yerine şurup veriyor, hap veriyor, merhem veriyor. Hem bu verdiği şeyleri de mektebinde okumuş bir eczacı hazırlıyor üstelik. Önce şaşırdı Şevket, sonra inandı. İnanır inanmaz da bir günah işlemekten korktu. Ama gene de ertesi günü sabah erkenden getirdi babasını. Kendinde değildi adam, genişçe bir tahtanın üzerine uzatmışlardı. Bizimkiler tarafından dostça karşılandılar. Hemen bir yatak hazırlandı evde, sonra doktor çağrıldı. Bakım ve ilaç sayesinde çok geçmeden kendine geldi hasta, gözlerini açtı. 8 gün sonra da tamamıyla düzelmiş, merkebine binip köyünün yolunu tutmuş bulunuyordu. Köylüleri öldü sandıkları adamlarının sapasağlam döndüğünü görünce ağızları bir karış açık sormuşlardı. Hangi hamurdan yoğrulmuş burumlar? Allahları hep böyle açık göz mü yaratır bunları? Şevket birkaç gün sonra gene geldi Kırkıcı'ya. Bize bal ve peynir getirmişti teşekkür makamında. Bir ara beni bir köşeye çekti. Düğüm üzerine düğüm atılmış mendilinden belki 1000 kere katlanmış 4 kuruşluk bir banknot çıkardı. Ürkerek sıkıştırdı elime ve fısıldadı. Bana bir mum yak. Belki Allahlarımız da bizim gibi arkadaş olurlar. İşte şimdi dağa tırmanırken bütün bunları ve birlikte geçirdiğimiz daha nice hoş vakti hatırlıyordum acı acı. Daima konakladığı yere yaklaştığımda parmaklarımı çatallayıp bir ıslık çaldım. Aynı ıslık sesi yukarıdan cevap vermişti hemen. Şevket beni tanımıştı. Bir an sonra da elinde sevinçle salladığı değneği bir ta keçisi gibi kayadan kayaya atlayarak koştuğunu gördüm. Daha soluk alıp selam vermesine fırsat komadan yapıştırdım haberi. Gidiyorum Şevket, babam İzmir'e gönderiyor beni. Değneği elinden düşmüş, bembeyaz olmuştu rengi. Yatıştırmaya çalıştım onu. Akıllı ve açık göz bir çocuk olduğumu söylüyor babam. İşte bunun için de ticaret öğrenmeli, tacir olmalıymışım. Tacir mi? Ne demek tacir? Yani tacir olunca başkaları senin malını çalacağına sen onların malını çalıyorsun. Ama senin baban namuslu adamdır. Nasıl oluyor da oğlu için böyle namussuz bir iş seçiyor? Yanlış anladın Şevket. Beni hırsız yapıp hapse attırmak değil tabii babamın muradı. Nasıl desem, hani Avrupalılar gibi giyinmiş adamlar var ya, şehirden kalkıp bizim köylere geliyorlar ve toptan satın alıp gidiyorlar ürünümüzü. İşte o adamlar hep tacir, yani tüccar. Bizden kuru üzümü, inciri, zeytini, tütünü ucuza alıp şehirde pahalıya satıyorlar ve böylelikle kolayca zengin oluyorlar, anlıyor musun? Bu çocuksu konuşmayı kim bilir kaç kere hatırlamışımdır hayatım boyunca. Bir yıl daha köyde kalmamı istiyordu annem. Tesadüf sayesinde bu arzusu gerçekleşti. Komşu köylerden birine, güzelce köye çalışmaya gittim. Molla Efendi'nin çiftliği vardı orada. Oğullarına miras kalmıştı şimdi. Hüseyin ve Ali beyler vur patlasın, çal oynasın yaşamayı seven, cömert, çalışmaktan olduğu kadar siyasetten de haz etmeyen kişilerdi. Anesti isimli alabildiğine kurnaz bir Rum almışlardı vekil harç olarak. Fakir ve muhtaç Rumları topla, burada çalıştır demişlerdi. Tuttuğunu altın eder onlar. Anesin de istediği buydu zaten. Yetkiyi eline alınca Kırkıca'ya gelmiş, muhtaç çiftçilerin arasından en iyilerini seçmişti. Toprağı ekip biçen, masarayla uğraşan, ağıllara bakan, odunu yaran, peynir yapan hep bunlardı. Binde bir gelirdi beyler çiftliğe. Her defasında bir alay çalgıcı ile fahişe getirirler, babadan kalma konağı açıp işrete koyulur ve bir hafta ayrılmazlardı. Ve annesinin uzattığı hesap defterlerini aç açına imzalayıp terk ederlerdi çiftliği. Ali Bey'in dikkatini çekmiş bir gün. Biri annesi demiş, bu sütun dolusu hesapları tek başına mı tutuyorsun sen? Tek başıma efendim. Peki be avanak, neye yanına birini yardımcı alıp da işini hafifletmiyorsun? Hem belki farkında olmadan yanlış yapıyorsundur da öteki düzeltir. Beyin bu sözlerinde gizli bir ima sezen annesi hemen pirelenmiş ve Kırkıca'ya gelip babamı bulmuştu. Senin Malon ilinin hesap işlerinden anladığını söylüyorlar Dimitro. Onun güzelce köye yola da bana biraz yardım etsin. Senin de cebine fazladan birkaç kuruş girmiş olur, fena mı? Ali Bey bu yıl çiftlikte kalacağını söylüyor. Defterlerin kız gibi olması lazım. Babamın o sıralarda paraya müthiş ihtiyacı vardı. Kuru üzüm alımında oyun etmişti tüccarlar kendisine. Teklifi uygun karşıladı. Böylece ben de dört bir yanı ormanlarla çevrili, cömert topraklı yemyeşil güzelce köyde buldum kendimi. İlk zamanlar ağzından bal akıyordu annesinin ama beyden yana rahatlar rahatlamaz değişti. Beni haddinden fazla zeki buluyor ve çevirdiği dolapları anlamamdan korkuyordu herhalde. Aslında haklıydı çünkü iğreniyordum tutumundan. İşçilerin ücretini çalıyor, yiyeceğimizi kısıyor ve bir hiç için söz gelimi su dökmeye gittiler ya da arklardan birine fazla su akıttılar diye akıl almaz cezalar kesiyordu. Zengin olmayı koymuştu kafasına sözün kısası. Aynı zamanda da patronlarının servetini bir kat daha arttırmayı. O kadar ki bir akşam ihtiyar Stefani kendini tutamayıp ayağını denk al annesi dedi. Çok günah yükleniyorsun sırtına. Allah bunu senin yanına komaz. Ertesi gün cumartesiydi ve annesi ihtiyara haftalığını ödedikten sonra yol verdi. Sebebini soran çiftlik sahibine de bir yalan kıvırdı hiç sıkılmadan. Sabah akşam sarhoş bey, üstelik de ihtiyar, eli ayağı titriyor. Çalışıp yediği nimeti hak etmiyor ki alakoyayım. Ama genç bir çocuğa bundan da kötüsünü yaptı annesi. Çiftlikte ilk haftamdı. Kuyumcu köyünden 3 çocuk vardı yanımızda çalışan. Canlarını çıkarıyordu bütün gün boyunca ve ücret olarak da topu topu günde bir tabak yemek veriyordu. Zenciler yaşardı kuyumcuda. Eskiden köleymiş bunlar. Sonra hükümet tarafından azat edilmişler ve kendilerine bir kulübe yapmaya yetecek kadar toprak verilmiş. Bir soğan tohumu ekecek arazileri bile yoktu zavallıların. Buna karşılık pırıl pırıl bir gülümseyişleri vardı. Bembeyaz ve düzgün dişlerini gözler önüne seren bir gülümseyişleri. Söğüt dallarıyla örülmüş ince çubuklardan kuruluydu kulübeleri ve tezekle sıvanmıştı. Gece gündüz eski sahipleri için ter döken bu adamlar azat oluşlarını Tanrı'nın kendilerinin laneti olarak görmekteydiler. Kurtulmuşlardı da ne kazanmışlardı sanki. Gene aynı şekilde bitap düşüyorlardı her gün. Üstelik şimdi bir de iş bulma kaygısı vardı cabadan. Çoluk çocuğu aç bırakmama kaygısı vardı. İşte bunlardan biri, tatlı ve ürkek yüzlü bir delikanlı, hırsızlığa başvurmak zorunda kalmıştı. Hem de Anesti'nin burnunun dibinde. Mısır tarlasında çalışırken arada bir küçük bir başağı çitin arka tarafına atıyor, akşam o bir kucak yükü sırtlayıp hasta yatan annesi ve orada burada dilenen genç kardeşleri için evine götürüyordu. Yakalandı tabii sonunda ve Anesti çocuğu bir çınara tepesi aşağı bağlattı. İbret olsun diye de öylesine dövdü ki akşam evine döner dönmez uyuyan çocuk bir daha uyanmadı. Oldu bir yanlışlık dedi. Türk asilzadeler olayı öğrenince affettiler Anesti'yi. Ama güzelce köyde hayat birdenbire değişti. Artemisa isimli küçük bir işçi kıza deli gibi vurulmuştu Ali Bey. Çiftlikten ayrılmıyor ve kızın hoşuna gitmek için elinden geleni ardına koymuyordu. Kız beğenir kaygısıyla bize verilen yemekleri az bulmaya ve Anesti'ye durmadan çıkışmaya başlamıştı. Ulan Hergele, sen bu insanları karınlarını bir güzel doyurmak şartıyla işe almadın mı? Neden her Allah'ın günü bulgurla fasulye sürüyorsun önlerine? Et de vereceksin, anladın mı? İyice doyacaklar. En ufak bir şikayet işitmeyeceğim. Gözleriyle genç kızı okşamaktaydı bütün bunları söylerken. Ve nasıl güzel bir yaratıktı Artemisa ya Rabbi. İnsana süzük süzük bakan iri gözler, ayak bileklerine kadar uzanan saçlar, buğday rengi ince ve biçimli bir vücut. Çabucak anladı beyin kendisine vurgun olduğunu ve müthiş ürktü. Ama işten ayrılmaya karar veremiyordu bir türlü. Desteğe ihtiyacı vardı babasının, 11 boğaz onun eline bakıyordu. Kaldı ki bey en ufak bir kabalık yapmadan dönüp duruyordu kızın etrafında. Kahvesini hazırlatıyor, elbiselerini ütületiyordu o kadar. Kılına dokunmuyordu kızın. Türk yüksek tabakasına mensup hanımlardan tutun da köylüler ürününü sattığı vakit köylerde kol gezen zavallı şarkıcı kızlara varıncaya değin sayısız kadınla ülfet etmiş olan Ali Bey şimdi bu küçücük kızın karşısında tecrübesiz bir mektepli olup çıkmıştı. Gizli bir dert var efendimizin içini durmadan kemiren. Sabah kadar kemençe çalıyor, konağa kadın ayağı dokunmaz oldu, boğalar gibi böğürüyor tek başına. Hizmetine bakan asker işte böyle diyordu. Herkes her şeyi görüp işitmekteydi aslında ama işlerini kaybetmekten korktukları için hiçbiri ağzını açıp tek kelime söylemiyordu. Sadece kadınlar gizliden gizliye dedikoduya başlamışlardı. Felaket çökmekte gecikmez kardeş, görürsün. Dininden dönüp de Türk olan Hristiyan'ın günahı en büyük günahtır. Bir gün Artemisa'nın orada bulunmadığı ve köylülerin çınar ağaçları altında dinlendiği bir öğle üzeri Katinio şeytani bir buluşla kocasını bırakıp bir zaptiye subayı ile gittiği için her iki kenarı da keskin bir bıçakla öldürülmesi şart olan elinin türküsünü okumaya koyuldu. Herkes bıyık altından gülüyordu türküyü dinlerken. İçlerinden sadece Yekçesim diye adlandırdığımız tek gözlü ihtiyar Paliyarena gençlere şöyle bir gözdağı vermek için yanıp tutuşmaktaydı ve Türkiye fırsat bilip Allah'ın emrini unutarak iki çocuklu bir Türkiye nizamın dul karısına aşık olduğu için çok ağır cezalara uğrayan Theodoros Delimanoli'nin hikayesini anlatmaya başladı. Ah ah dedi sözüm ona acıklı bir sesle. Deli Manoli'yi bir o vakitler bir şimdi gören bilir günahının cezasını ne biçim çektiğini. Delikanlılık çağındayken kadınlar onun şöyle bir at üzerinde geçişini seyretmek için bile cehennemde yanmaya razı olurlardı. Ya peki neden düştü o kötü aşk yoluna? Değirmen kurmak için dağa Tira'nın yanındaki o Türk köyüne gitmişti. Lanet olsun. İşte orada tanıdı zaptiyenin dul karısını ve orada aklı başından uçtu. O lanetli kadın da sevdi bizim delikanlımızı, iki erkek çocuğuna rağmen kudurmuş gibi sevdi. Gece gündüz Deli Manoli'nin değirmeninden çıkmaz olmuştu. Sonunda değirmen taşları sürtünmez olup onlar başladı birbirlerine sürtünmeye kumrular gibi. Ama tıpkı servet gibi aşkı da uzun süre gizlemenin mümkünü yoktur. Hadi dedi kadın günün birinde, bu aşk bizim hayatımıza patlayacak, hadi gidelim bu diyardan. Deli Manoli de onun aklına uyup Pire'nin yolunu tuttu. Orada onu vaftiz ettirdi. Allah saklasın. Angelika oldu kadının adı ve evlendiler. Kırkıcı'ya dönüp yerleştiler sonra da. İkisi erkek, ikisi kız, 4 çocukları doğdu. Ama Allah unutmaz. İlk erkek çocukları büyüyüp de annesinin kendi köyü hakkında anlattıklarını işitince adeta büyülendi ve Tire'ye gitti yerleşmek için. Değirmeni kiralayıp çalışmaya koyuldu. Sonra ne oldu bilir misiniz? Aradan bir ay geçmemişti ki tam yüreğine saplanmış bir bıçak darbesiyle odasında ölü buldular oğlanı. Bir an sustu İzmirli ihtiyar Parlia Arena, sonra karşısındaki genç kızları tek gözüyle birer birer süzüp ekledi. Böyle hikayeleri sadece kan temizler, sadece kan. Artemisia'ya da söyleyeceğim bunu, ayağını denk alsın. Parlia Arena'nın bu tehdidi üzerine Artemisia için bayağı korku duydum ama gidip de kendisine söylemek cesaretini bulamadım bir türlü kendimde. Parlia Arena'da söylemedi üstelik, hiç kimse söyleyemedi. Beyi yumuşatan, iyi yürekli ve cömert kalan bu aşk aslında herkesin işine geliyordu. Bir pazar akşamı Kırkıca'dan çiftliğe dönerken Güzelceköy ormanında Artemisia ile beyi sarmaş dolaş bir halde gördüm. Kan tepeme sıçradı birden. O güne kadar hiç bilmediğim duyumlar sardı vücudumu. Hemen oradan uzaklaştığım halde ayaklarımın ucuna basa basa dönüp görülüp sırtıma bir kurşun yemek pahasına bir daha baktım. Ve o gece sabaha kadar gözümü kıtmadım. Sıtma tutmuşçasına ihtilaçlar içinde kıvrandım durdum. Her titreyişten sonra da ben de bir büyük günah işlemişim gibi ağlıyordum. Bu olay Anesti'nin tutumunu daha da haksız ve iğrenç gösterdi bana ve kendiliğimden gidip çiftlikten ayrılmak istediğimi bildirdim ona. Böyle maceralara pek ender rastlanırdı bizde ve bu yola sapanlar ister Ali Bey gibi Türk, ister Deli Manoli gibi Rum olsun önünde durulmaz bir aşka düşmüş demekti. Çevremizdeki bütün Türk köylerinde buna benzer bir hikaye daha olduğunu hatırlamam. Sadece Kuyumcu'da zencilerin yaşadığı köyde. Kuyumcu zencileri bizim köyle pek iyi geçinirdi. Aramızdan da en çok benim amcalarından Çobanbaşı Votanoğlu'ya itibar ederlerdi. İsmini bile yazmaktan aciz olan amcam dünyanın en büyük bilginiydi onların gözünde. Nitekim günlerden bir gün Kuyumculu Yusuf deli gibi koşup gelmiş kendisine. Aman Çobanbaşı demiş, söyle bana bir karakoçla çiftleşen karakoyundan ak bir kuzu doğar mı? Amcam kafasını kaşıyıp uzun düşüncelere daldıktan sonra doğar Yusuf diye cevap vermiş. Pekala doğar. Kara koçun veya ki kara koyunun ruhu ak paksa çocukları kimi ak kimi kara doğar. Aslında biliyormuş amcam emrindeki çobanlardan Vuzyon'un koyunları sulamak için ırmağa her inişinde Yusuf'un genç karısı Fatma ile buluştuğunu. Yusuf amcamın sözlerine iyice kanmamış olsa gerek ki yeniden sormuş. Güzel ama arkadaş nasıl olur da siyah bir şeyin ruhu bembeyaz olur? Evet tuhaftır Yusuf oğlum demiş amcam. Tuhaf olmasına tuhaftır ama kitaplarda yazılıdır. Ve kitaplar aldanmaz. Ruhlar bir vücuttan bir vücuda aktarma ederken derinin rengini hesaba katmazlarmış. Demek ki nadiren beyazların ruhunun siyahlara, siyahların ruhunun da beyazlara geçeceği tutuyor. Yusuf deliye dönmüş sevinçten, sarılıp ellerini öpmüş amcamın. Aman arkadaş demiş, büyük bir cinayet işlemekten kurtardın beni. Karımın gebe kaldığını görünce Allah bize lütufta bulunuyor diye düşünmüştüm. Ama bembeyaz bir oğlan çocuğu doğurduğunu görünce de aklım başımdan gitti doğrusunu istersen. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Böylelikle kara koç, ak ruhlu kara koyunun koynuna yollanırken Vuzyo da köyün ihtiyar heyetinin huzuruna yollanıyor ve bir daha dönmemek üzere memleketi terk etmek emrini alıyordu. İzmir'e ilk defa olarak 1910 yılının Eylül ayında girdim. Koca kentin ortasında kendimi tek başıma bulduğum vakit nasıl korktuğumu dün gibi hatırlıyorum. Ne merhaba diyebileceğim bir kimse vardı ne de bana hoş geldin diyebilecek birisi. Kökünden kopmuş bir ağaç gibi duyuyordum kendimi. İçinde annemin doldurduğu yedek giysilerle yiyecekler bulunan at kılından örme zembili bir hana bırakıp yanında çalışacağım kuru üzüm tüccarını aramaya yollandım. Elimde adres, ayaklarımda bana bir cehennem azabı veren ilk kunduralarım ve üstümde ince uzun bacaklarıma çok kısa gelen Avrupa'yı bir pantolon. Ürkek, şaşkın ve beceriksiz yürüyordum. Gene de gurur diyordum bu yeni kılıktan ve ikide bir parmaklarımın ucuyla fiskeleyerek ayakkabılarımın tozunu almak için durup eğiliyor. Bir yandan da hem nerede bulunduğumu hem de yoldan geçenlerin bana dikkat edip etmediklerini anlamak amacıyla etrafa gizli bakışlar atıyordum. Rıhtıma gelince her şeyi unuttum. Yepyeni ve dayanılmaz bir tatlılık kapladı içimi. Nereye bakacağımı, ilkin hangi hazzı duyacağımı şaşırmış gitmiştim. Denize mi, hiç batmadan suyu yarıp giden ufacık hamidiye vapurlarına mı, kafesli balkonları esrar dolu kocaman mermer binalara mı, kaldırım döşeli caddede ahenkli bir gürültüyle uzaklaşan arabalara mı, atlı tramvaylara mı yoksa? Yoksa hiç çalışmıyormuşçasına bir bayram havası içinde kulüplere ve kahvelere girip çıkan şu neşeli, gürültücü, kaygısız insanlara mı? Mendireğin üzerinde durmuşum, sokmuşum ellerimi cebime, büyülenmiş gibi kala kalmışım bir an. Dalgalar kalkıp iniyor, Kocaman kaldırım taşlarını yıkıyorlar. Bu ne hoş koku böyle. İskeleleri tutan demir kirişlerin üzerine milyonlarca istiridye yapışmış salkımlar halinde. İngiliz iskelesi, yeni iskele, uzun iskele. Kocaman limanın işleyen elleri bunlar. Tahmil tahliye buradan yapılıyor. Buradan gidiyor Anadolu'nun mübarek yemişleri yabancı diyarlara ve yabancıların altını buradan içeri giriyor. Altın tiftik hikayesini bilir misin Manoli? O gün cevap vermediğim sana öğretmenim ama şimdi anlıyorum bunun için sorduğunu. Bana anlatmış olduğun bütün o hikayeler yavaş yavaş gerçeklik kazanıyor. Ve o hikayelerle birlikte köy çalgıcısı Risto'nun İzmir hakkındaki masalları da oynaşıyor işte gözlerimin önünde. Panayırlarda kemençe çalıp türkü söyleyerek anlatırdı o masalları ve çocuk yüreklerimizi derin bir özlem bürürdü. İzmir'i bir görsem. Üzerleri çiviler ve parmaklıklarla süslü, kalın ahşap kapılı galerilerde dolaşıyordum oradan oraya. Akşamları kapıları kapatıyorlar. Bugün galeri delikleri olan bu dehlizlerde bir vakitler şövalyelerle maceracılar yaşarmış. Franklar, Venedikliler, Cenevizliler, Maltalılar.